Aydın 8, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 76. Yüzlerindeki bütün ifadeyi yorgunluğun yuttuğu üç adam odada sessiz oturuyordu. Dün neredeyse sabaha kadar uğraştıkları çuval dolusu evrak ayrı ayrı dosyalanmış, masalarının altına dizili delil torbalarına doldurulmuştu. Mustafa Albay Torunlu'ya sorulmak için çıkarttıkları sorularda göz gezdiriyordu. Gürkan ayağa kalktı. Öğle yemeğinde aynı lokantaya gidip gidemeyeceğini, gidebilirse aslının gelip gelmeyeceğini düşündü. Mustafa'nın masasının üzerine serdiği sorgu kağıtlarına baktı. Bazı soruların üzerinin çizildiğini görünce dikkat kesildi. İlk hazırladığı soruların hepsi karalanmıştı. Silinenlerin hepsi Albay Torunlu'nun Güneydoğu'da görev yaptığı dönemde kısas timinin infazlarıyla ilgiliydi. Sorgu kağıtlarını alıp baktığında sormasına fırsat bırakmadan Mustafa koltuğuna yaslanıp konuştu. Onları sormayacağız. Savcılık derin örgütün faaliyetlerinin başlangıcı olarak 1999'u kabul ediyor. Müdür söylemişti ya. Gürkan öfkelendi. Sabaha kadar uğraştığı evrağın neredeyse tamamı 1999'un öncesindeki olaylardı. O zamanlara dair Albay Torunlu'ya sadece merakını gidermek için bile olsa sorması gereken çok soru vardı. Mustafa Gürkan'ın dişlerini sıktığı kızgınlığını izliyor, tepkisini bekliyordu. Gürkan susamazdı. ''Şef, bu derin örgüt gökten mi indi? O zamanlar bu işleri yapan adamlar şimdi örgütü kurdu. O eskiden devletti bu adamlar. Bu güçle derin örgütü kurdular.'' Şimdi biz derin örgüt belgesi 1999 tarihli diye bu olaylara hiç bakmazsak bu iş çözülür mü? Mustafa'nın kendisine hak veren boyun eğişini görünce sustu. Mustafa gözlerindeki yorgunluğu uzun parmaklarının ucuyla silmeye çalışırken konuştu. Sapına kadar haklısın. Bu örgütün 1999 yılında kurulduğunu söylesen kargalar bile güler. Ama emir demiri kesiyor işte. Mustafa sustuktan sonra Gürkan'ın gözlerine derin baktı. Konunun kapanmasını istediğini anladı Gürkan. Amiri de kendisiyle hemfikirse söyleyebileceği tek bir kelime bile kalmamıştı. Mustafa'nın masasındaki telefon çaldı. Telefonu açıp sadece tamam diyerek kapattı. Ayağa kalkıp ceketini üzerine geçirirken Gürkan'a dönüp konuştu. ''Müdür çağırıyor ikimizi.'' Arif'e dönüp devam etti. ''Sen sorulara bir göz at. Biz dönünce albayın sorgusuna gireriz.'' Arif yaşadığı hüsranı gizleyemeyecek kadar sarsılmıştı. Kendisinden alt devre torpilli polisin önüne geçmesine duyduğu öfke kısa kaşlarını sivriltti. İnsanın ruhundaki manayı en çok gözlerinin anlattığı yanılgısına yanıt gibiydi ince dudakları. Bütün ağız kıvrımları adaletsizliğe isyanını yüzüne çiziyordu. Sanki öfke dudaklarının kenarından boşalacaktı. Mustafa ve Gürkan gözlerini kaçırarak onu fesatlığıyla baş başa bıraktı. Otoyoldan çıkıp tek şerit yola girdiğinde Erdal sanki dev kenti çok geride bırakmıştı. Alkolün ağzındaki tatsızlığı ve baş ağrısı olmasa ıssızlığı ortadan ikiye bölen ince yolun hazzını duyumsardı. Yol küçük virajlarla kıvrılırken çevrede tek bir beton yoktu. Ekili olup olmadığını kestiremediği küçük tepeler inip çökerek ufka kadar gidiyordu. Adnan'ın şişman gövdesi horultularıyla bir balon gibi şişip boşalıyordu. Tepedeki keskin virajı açtıktan sonra küçük belde göründü. İstanbul sınırları içinde olduğu düşünülmeyecek kadar küçük ve sakin bir yerdi Karadicle. Adnan'ın hırıltı ve horultusu kesildi. Gözlerini açar açmaz emir verdi. Dur! Erdal ıssız yolda kenara çekmeye gerek duymadan frene bastı. Adnan kapıyı açıp dışarı fırladı. Uyku sarhoşluğunda yalpalayarak yolun kenarına yürüdü. Fermuarını açıp kafasını arkaya bırakarak idrarını boşalttı. Erdal bir saatlik yolda tutulmuş bacaklarını açmak için arabadan indi. Gri bulutların arasında karalar dalgalanmaya başlamıştı. Karadicle bulutların aydınlık üstü kadar griydi. İki katlı evlerin hepsi kışın yapraksız bıraktığı ağaçlarla aynı renkteydi. Beldenin tepesindeki dev binaya dikkat kesildi. Evlerin arasında onlar kadar renksiz, devasa bir dikdörtgendi. Sadece sıvası yapılmış, üzerine boya vurulmamıştı. Adnan fermuarını çekerek döndü. Şişmiş göz kapaklarını çapaklar, dudaklarını katılaşmış salyalarla aralayarak konuştu. ''Ulan gelmedik mi hala?'' Erdal arabaya binerken kaba soruya yanıt verdi. ''Burası?'' Yokuşu inerken bulutların karanlığından aydınlık bir kırbaç fışkırdı. Erdal bunu beklemiyordu. Araba sarsılınca Adnan uykulu halinden fırladı. ''Ne oluyor be?'' Erdal frene basıp durdu. Hızlı nefes alışverişiyle sürücü koltuğunda küçülüp büyüyordu. Adnan uyku sersemliği de sorusuna yanıt arıyordu. ''Ne oldu? Ne oldu?'' Adnan'daki yanıt alamamanın tedirginliği çevrenin sakinliğiyle kayboldu. Erdal direksiyona kafasını yaslamış hareketsiz duruyordu. Yavaşça doğrulurken titreyen dudaklarından kesik kelimeler döküldü. ''Yok bir şey, dalmışım, yıldırım düşünce.'' Arabanın metaline yağmurun gürültüsü birden çöktü. Erdal silecekleri çalıştırdı. Araba yağmurun altında kara Dicle'ye girdi. Sileceklerin sildiği su damlacıklarının ardından görünen manzara tek tipti. Yol boyunca birbirleriyle tıpatıp aynı evler diziliydi. Hepsi sıvası bittikten sonra boyanmamış, yüksek duvarlarla sokaklardan koparılmıştı. Duvarları aşan yükseklikteki perdeler kapalıydı. İkinci kata merdivenler dışarıdan tırmanıyordu. Bütün merdivenlerin zirvesinde aynı demirden kafes vardı. Etrafı duvarlarla çevrilmemiş bir site gibiydi Kara Dicle. Bir evin yüksek duvarlı bahçesinden demir kapıyı aralayarak başında beyaz takkesi olan yaşlı bir adam çıktı. Üzerine düşen yağmura aldırmadan arabaya yıllardır bir yabancı görmemişçesine şaşkın baktı. Yağmur altında eve koşan bir çocuk da dar kaldırımda durup arabanın gidişini izledi. Yokuşun sonunda küçük meydanın ortasında küçük bir cami vardı. Yanındaki binanın önünde Atatürk'ün küçük bir büstü duruyor, üzerinde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Hemen karşısındaki cam vitrinli kahvehanenin içi nefesle buğulanmış bir örtünün gizindeydi. Meydana çıkan bayırı yabancı bir arabanın tırmandığını görmüştü Demet. Perdeyi biraz daha üstüne örttü, başörtüsünü alnına indirdi. Rüzgarın küçük damlaları yapıştırdığı pencerenin ardından izlediği araba meydanda durdu. Şoför koltuğundan iri yarı dik duruşlu genç bir adam indi. Üzerine dökülen yağmuru aldırmıyordu. O kapıyı kapatıp etrafa göz gezdirdikten sonra arabanın diğer kapısı açıldı. Şişman adam ağırlığını zorlukla arabadan çıkarttı. Islanmaktan korkarak kahvehanenin saçağına sığındı. İri yarı olan yağmurdan kaçmıyordu. Sanki damlacıkların keyfini sürer gibi gökyüzüne baktı. Paltosunun yakalarını kaldırıp kahvehaneye yöneldi. Erdal paltosunun yakalarını büküp gökyüzüne bakmıştı. Bulutların altlarındaki karanlık yıldırımın habercisiydi, korktu. Adnan'ın saçağın altına koştuğu kahvehaneye baktığında içindeki sıkıntı büyüdü. Kahvehanenin camlarındaki buğu birkaç yerden silinmiş, açılan deliklerde belli belirsiz yüzler görünmüştü. Meraklı bakışların altında yağmuru aldırmadan yürüdü. Adnan kahvehaneye girmişti. Kapıyı açan kahveci onu bekliyordu. ''Buyurun beyim, buyurun.'' dedi tiz sesiyle. Sokağın ıssızlığına tezat doluydu kahvehanenin içi. Herkes yabancı iki adama bakıyordu. Erdal ve Adnan kahvehanenin sobasının başında kalmışken bir adam ayaklandı. Takım elbisesinin altına yün bir kazak giymiş ufak tefek bir adamdı. İşaretiyle masasındaki iki adam hemen sandalyelerinden kalkıp onlara yer açtı. Önce kendini tanıttı. ''Ben mahallenin muhtarıyım. Adım Necip. Buyurun, hoş geldiniz.'' Kahvehane merakla yanıtlarını bekliyordu. Adnan konuştu.
''Aleyküm selam.''
Kendilerine gösterilen sandalyeye otururken sessizlik sürüyor, sadece sobadaki odunların gürlemesi duyuluyordu. Muhtar ne içeceklerini sordu. Adnan her zamanki gibi rahattı. Akşamdan kalma halini bastıracak bir soda istedi. Erdal ise demli bir çay. Beldenin içine kapalı gizemli haline tezat kahvehane kenttekilerden farksız görünüyordu. Henüz 15 milyon nüfuslu bir kentin kıyısında şehirden kendilerini kopartmış insanların sırrının içinde olduklarını bilmiyorlardı. Adnan sodasını yeşil şişenin yarısını boşaltıncaya kadar diktikten sonra ceketinin iç cebinden Ayşe'nin resmini çıkartıp masaya koydu. Polis olduklarını söyledikten sonra devam etti. ''Bu kızı arıyoruz, adı Ayşe, gördünüz mü?'' Kahvehanedeki sessizlik büyüdü ama diğer masalardan kalkıp resme bakan tek kişi bile olmadı. Muhtar masanın üzerine iskambil oyununda bir koz gibi vurulmuş resmi alıp baktıktan sonra yanıt verdi. ''Hiç görmedim. Burası küçük bir yer. Buraya gelse kesin görürdüm.'' Masada oturan diğerlerine resmi gösterip sordu. ''Gören var mı?'' Masadan görmedik anlamında bir uğultu yükseldi. Biri resmi alıp yakından baktı sonra konuştu. ''Yok görmedim. Ben bakkalda duruyorum. Burada böyle biri olsa kesin görürdüm.'' Fotoğrafı yeşil masa örtüsünün üzerine bıraktı. Adnan muhtarın yüzüne bir süre sessiz baktı. Ufak tefek adam gülümsemeye çalıştı ama ince dudakları titreyip düştü. Bet suratlı adamın donuk bakışlarından kurtulmak için bir soru sormasını bekliyordu. Adnan'ın karar verdiği ve ısrar ettiği sessizlik içinde ezilmişti. Sanki bütün kahvehane donmuştu. Muhtar sessizliği ve gerilimi dağıtmak için konuştu. ''Nerede kaybolmuş kız?'' Adnan sessizliği sürdürmekte ısrarlıydı ve Erdal bunu anlayıp konuşmadı. Adnan muhtarın sorusuna yanıt vermeyip yeni bir soru sorarak burada kimin patron olduğunu ortaya koydu. ''Burası ne muhtar, siz kimsiniz?'' Kahvehaneyi çirkin polisin estirdiği soğuk rüzgar kapladı. Muhtarın sesi bir o kadar ısınmış savunmaya geçmişti. ''Burası kooperatif, zamanında kağıthanede yaşayan insanlar ortak para toplayıp bu araziyi satın aldı. Buraya evler yaptık, hala da yapılıyor işte. Kara Dicle kooperatifiydi önceleri, sonra sayı artınca köy, sonra da belde oldu.'' Adnan sodasından ikinci yudumu alıp geğirdi, üstünlüğünü onlara aldırmadığını belli ederek taçlandırıyordu. Parmağındaki yüzüğü çevirmeye başladı. Bu Kara Dicle'nin sakinleri için hiç iyi değildi. ''Bana maval okuma muhtar, şeyh nerede?'' Bu kez muhtar sustu. Köşeye sıkışmış bir kedi kadar saldırgandı dudaklarının kısıklığı. Erdal Adnan'ın karşısındakilerin en ince teline bilerek mi yoksa cehaletinden mi bastığını kestirmeye çalıştı. Ama geri çekilmeyecek kadar sert bir adamdı Adnan. Muhtarın tehditkar suskunluğunun üzerine dik bakışlarıyla sessiz gitti. Arka masalardan bir genç zincirinden boşaldı.
''Kimliklerini göstersinler, polis olduklarını nereden bilelim?''
Kahvehanede uğultu dalgalandı. Herkes çirkin polisin kimlik kozunu masaya vurup vurmayacağını merak ediyordu. Adnan elini gizlemeyi bilecek kadar iyi bir kumarbazdı. Ceketinin cebindeki kimliği çıkartmasının hakimiyetini sarsacağını biliyordu. Erdal polis kimliğini çıkartıp muhtara uzattığında kahvehanede sadece sobanın gür sesi kaldı. Adnan ise artık muhtara değil arka masadaki gence bakıyordu. Muhtarın bir el işaretiyle genç masadan kalktı ve kahvehaneden çıktı. Muhtar soğumuş çayından büyük bir yudum aldıktan sonra konuştu. ''Hoca efendi burada değil, şehir dışında.'' Kalın kazağının daralttığı ceketin içinde zorlukla hareket ederek kalktı. En ufak hareketinde dikişleri patlayacakmış gibi görünen ceketinin cebinden küçük bir tespih çıkarttı. Tiz sesli kahveciye seslendi. ''Mehmet, şemsiyeyi getir.'' Mehmet bir çocuk hevesiyle şemsiyeye koşarken muhtar iki polise döndü. ''Muhtarlıkta konuşalım.'' Kapıdan önce Mustafa, ardından Gürkan girdi. Devletin geniş bir oda, deri koltuklar, büyük bir masa ve temizlik kokusunu bahşettiği bir mevkiydi burası. Koridorların yalınlığının içinde bir vahası vardı müdürün. Büyük masasının arkasında deri koltuğuna yaslanınca her zaman olduğundan daha karizmatikti. Karşısında asrın soruşturmasının savcısı oturuyordu. Müdür kapıda saygıyla dikilen genç polislere "Gelin çocuklar" diyerek her zamanki babacanlığını gösterdi. Savcı çayından yudum alıp ilgisiz görünerek kendisine gösterilmesi gereken hürmetin mesajını verdi. Mustafa sade bir hoş geldinizle saygıda kusur etmedi ama işinin ehli ağırlığını ortaya koydu. Gürkan bunu başarabilecek kadar profesyonel değildi. Sevimli gülümsemesi yüzünde asılı kaldı. Savcının karşısındaki koltuğa Mustafa'nın yanına oturdu. Savcı müdür masasının önüne konulmuş cam sehpanın üzerinden kağıt çıktısını aldı. Gürkan bunun kaos eylem planı olduğunu anladı. Savcı kağıda göz gezdirirken sessizliği emir müdür bozdu.
"Aferin Gürkan, bu belge çok önemliydi."
Savcıya dönerek devam etti.
"Gürkan, İstanbul'un emniyet müdürlerinden rahmetli Hamit Korcan'ın oğludur."
Savcı müdürün amiri olduğunu sözünü kesmekte sakınca görmeyerek gösterdi.
"Raporda müzik CD'sinin içinde gizlendiğini yazmışsınız."
Sesinin vurgusundan bunun bir soru olduğu belliydi. Gürkan amiri Mustafa'nın lafa girip girmeyeceğini bilemedi. Sessizlik devam edince Mustafa'nın bu onuru ona bahşettiğini anladı ve onun hakkaniyetine saygı duydu. Sesine profesyonel bir ağırlık vererek gizli dosyayı müzik CD'sinin içinde bulduklarını söyledi. Savcı bilgisayar çıktısını sehpanın üzerine bırakıp kelliye giden çıplak şakaklarını tek eliyle ovaladı. Pantolonunun paçalarını çekerek öne eğildi ve Gürkan'ın gözlerine sert bakarak konuştu.
"Bu albay bozuntusundan bu belgenin nereden geldiğini öğrenmeniz çok önemli. Ben bu evrakla ilgili ayrı bir iddianame hazırlayacağım."
Küçük gözlerine sığan otoriter bakışa dayanamadı Gürkan, gözlerini kaçırdı. Savcı sehpanın üzerinden Albay Torullu'yla ilgili düzenledikleri raporu aldı. Uzun bir sessizlik boyunca evrakta göz gezdirdi. Karşısındakilerin beklemesinin hiçbir önemi yoktu onun için. Mermer kadar sert bir adamdı. İnce dudaklarında hep bir asıklık ve mutsuzluk ifadesi çiziliydi. İlk sayfayı çevirdikten sonra kağıt destesini sehpanın üzerine yerleştirip öne doğru eğildi. Ceketinin yan cebinden bir tespih çıkartıp çekmeye başladı. Orta yaşlı bir mahalle kabadayısından farkı yoktu. Üzerine eğildiği raporu okumaya daldıkça bu kimliğini daha ayan beyan ortaya çıkıyordu. Ucuz kravatını gevşetti. Üzerindeki takım Gürkan'ınkinden 10 kat daha ucuzdu ve kalitesiz kumaştandı. Tespihini ustaca parmakları arasında gezdirerek birkaç paragraf daha okudu. Pantolonunu dizlerinden tutup biraz daha çektiğinde lastikleri eskimiş ve düşmüş kalitesiz çorapları ve bacaklarının kılları göründü. Karşılarındaki otoritenin kendilerini aldırmayan sessizliğinin içinde Mustafa ve Gürkan kala kalmıştı. Müdür çalan cep telefonu sayesinde küçük düştüğü halden kurtuldu, konuşa konuşa odasından çıktı. Savcı son sayfaları hızla çevirdikten sonra kafasını kaldırmadan konuştu.
"Çok kısa sorgulayın. Bu Güneydoğu'daki olaylarla önce biraz üstüne gidin. Derin örgüt belgesindeki maddeleri tek tek kısa kısa sorun. Bu kaos belgesinde detaylı gidin. Burada yazılı eylemlerle ilgisi olduğuna dair sert sorular yapıştırın. Afallasın biraz, korksun, köşeye sıkışsın. Bu adam sorgulama konusunda uzman, renk vermeyecektir. Ben ek gözaltı süresini aldım. Bir gece daha nezarethanede kalsın. Sonra sabah erkenden ilk bana getirsinler."
Sözünün bittiği sırada müdür içeri girmişti. Sessizliği görüp sarkmış zayıf yüzünde dudakları kıpırdadı.
"Sorgu odasına aldırdım sizinkini. Bana bakın, bu adam sorgu konusunda uzman. Sakin ve net sorular sorun. Avukatı da derin örgüt teşkilatından bir tip. Hiç koz vermeyin." Masasının başına gidip bilgisayarından birkaç tuşa bastı müdür. Ekrana bakıp tamam gelmiş dedi ve savcıya dönerek sorunuz kalmadıysa sorguya geçsinler dedi. Savcı tamam dediğinde iki genç polis odadan çıktı. Gürkan soruları almaya giderken savcının duvarlarını aşamamış olmanın tedirginliğindeydi. Sorguda bir yanlış yapmaktan korkmasının heyecanı özgüveninde büyük bir gedik açmıştı. Sorgu odasındaki kameradan bütün yaptıklarını izleyeceğinden şüphesi yoktu. Kendinden çok Mustafa'nın zekasına inanıyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 85.